Ayrım 2.
İş için size ödenecek ücret 1 milyon dolar. Yarısı iş bitince, öteki yarısı da bir yıl içinde ödenecek. Ancak bu bir yıl sizin gizlenmeniz gerekecek. Şu anda her şey yoluna girmiş durumda. Siz yalnızca bu işin tetikçisi olacaksınız. Staki, 1 milyon dolar çok para dedi. Heskov, müşterim, Baba April'in vurulmasının büyük iş olduğunu biliyor. Bu yüzden en iyi adamların tutulmasını istiyor. Serin kanlı tetikçiler ve olgunlaşmış beyinli sessiz ortaklar. Ve siz bu iş için açıkçası en iyilersiniz diye yanıtladı. Franki söze karışıp ve de bu riski üzerine alabilecek pek çok kişi bulunmaz dedi. Evet diyen Staki biraz durakladı. Yaşamının geri kalanı boyunca hep bununla birlikte olmak zorunda kalacaksın. Birisi arkandan izleyecek hep. Üstelik polisler ve federal ajanlar da peşinde olacaklar. Heskov, size yemin ederim ki New York polisi bu iş için parmağını kıpırdatmayacak. FBI da işe karışmayacak diyerek ikizlere güvence vermeye çalıştı. Staki, peki bu arada babanın eski arkadaşları ne yapacak diye sordu. Heskov bir an duraksadı. Ölülerin arkadaşı olmaz. Baba 3 yıl önce tüm bağlantılarını keserek emekliye ayrıldı. Bu konuda endişelenecek hiçbir şey bulunmuyor. Franki ikiz kardeşine döndü. Ne komik ama, bizim bütün işlerimizde endişelenecek hiçbir şey yok derler, öyle değil mi? Staki kardeşine gülerek karşılık verdi. Çünkü kendileri tetikçi değildir. Sonra da Heskov'a çevirdi bakışlarını. John, sen bizim eski bir arkadaşımızsın. Sana güveniyoruz. Ama eğer yanılıyorsan ne olacak? Herkes yanılabilir. Babanın eski sadık arkadaşları varsa onlar ne yaparlar? Babanın nasıl iş gördüğünü bilirsin. Acıması yoktur. Ölmeden önce cehennemde birkaç saat geçiririz. Ayrıca ailelerimiz de babanın elinde hep tehlikede olur. Bu risk senin oğlun için de geçerli. Oğlun mezardayken NBA'de basket oynayamaz. Belki de bizim bu iş için kimin para ödediğini bilmemiz gerekir. Heskov onlara doğru eğildi. Yüzü kızardığında adamın teni kızıllaşıyordu. Size bunu söyleyemem. Bilirsiniz işte. Bu işte ben yalnızca bir aracıyım. Ancak işin bütün yönlerini düşündüm. Aptal mıyım sanıyorsunuz? Babanın nasıl bir adam olduğunu bilmeyen biri miyim? Ama o şimdi savunmasız durumda. Yüksek düzeyde kişilerden garanti aldım. Polis göstermelik davranışlarda bulunacak ve mafyanın üst kademe liderleri işe karışmayacak. Böylece kusursuz bir eylem olacak yapacağımız iş. Böylesine korkulan ve saygı duyulan bir adamın öldürülmesinin kendilerine önerilmesi karşısında olayın büyüklüğü ile egosu iyice palazlanan Franki kendi kendine mırıldanır gibi konuştu. Bir gün gelip de Baba April'in benim hedeflerimden biri olacağını hiç hayal etmemiştim. Staki kardeşini uyardı. Franki, bu bir basket maçı değil. Yitirirsek el sıkışarak sahanın dışına doğru yürüyüp işin içinden sıyrılamayız. Franki kararlıydı. Staki, ortada 1 milyon dolar var ve bugüne değin John bizi yanıltmadı. Haydi bu işi kabul edelim. Staki de içinde bir heyecan dalgasının kabardığını algılıyordu. Lanet olsun. O ve kardeşi kendilerini koruyabilirlerdi. Üstelik ortada 1 milyon dolar para olacaktı. Doğrusunu söylemek gerekirse Staki, Franki'den daha para göz ve iş yaşamına daha yatkın biriydi. 1 milyon dolar onun da kanına girmişti şimdi. Sonunda tamam dedi Staki. Bu işte varız. Ama sen yanılıyorsan, Tanrı sevecenliğini ruhlarımızdan esirgemesin. Bir zamanlar kilisede yapılan ayinlerde rahibin arkasında dikilerek görev yapan bir yeni yetme olarak Staki arada bir böyle laflar paralardı. Baba April, FBI tarafından gözaltında tutuluyorsa o zaman ne olacak? Bunu düşünüp endişelenmemiz gerekmez mi diye sordu Franki. Heskov bir kez daha güvence verdi. Hayır, böyle bir şey kesinlikle olamaz. Eski arkadaşları cezaevine girince baba incelikli bir adam olarak emekliye ayrıldı. FBI onun bu yaptığını takdir etti. Adama dokunmadılar. Bütün bunları garanti edebilirim. Şimdi size planı anlatayım. Planın ayrıntılı olarak açıklanması yarım saat sürdü. İkizler Heskov'u dinlediler. Sonunda Staki, bu iş ne zaman olacak diye sordu. Bu pazar sabahı dedi John Heskov. İlk 2 gün burada kalacaksınız. Sonra özel bir jet sizi alıp Newark'a götürecek. Staki, biz iyi bir araba sürücüsüne gerek duyacağız ama şöyle olağanüstü bir şoför olmalı dedi. Arabayı ben kullanacağım diye karşılık veren Heskov neredeyse özür diler gibiydi. Çünkü o gün büyük bir ödeme günü olacak. Haftanın geri kalan günlerinde Heskov ikizlere yemek pişirip ufak tefek işlerini görerek bebek bakıcılıklarını yaptı. Kolay kolay etki altında kalan bir adam değildi ama Sturzo kardeşler kimi zaman yüreğini buz gibi yapıyordu. İkizler zehirli yılan gibiydiler. Akıllarıyla sürekli tetikteydiler. Gene de dostça davranabiliyor, bahçedeki çiçek tarlalarının bakımını yaptığı zaman kendisine yardım bile ediyorlardı. Akşam yemeklerinden önce ikizler birebir basket oynuyorlardı. Heskov onların bedeninin yılan gibi kayarak birbirinden sıyrıldığını gördükçe şaşkınlıklara düşüyordu. Frankie daha hızlı bir oyuncuydu. Daha etkili şutlar atıyordu. Staki kardeşi kadar iyi oyuncu değildi ama daha kurnazdı. John Heskov, Frankie Amerika Ulusal Ligi NBA'de rahatça oynayabilirmiş diye düşünüyordu. Oysa yapacakları iş bir basketbol oyunu değildi. Gerçek bunalımlarda Staki bulunmalıydı. Bu işte birincil tetikçi Staki olacaktı. İkinci bölüm. 1990 yılında FBI'ın New York kentindeki mafya ailelerine uyguladığı yıldırım saldırıdan iki kişi kurtulabildi. En yaşlı ve korkulan baba Raymond April olayda el değmemiş olarak ayakta kalmıştı. Diğer baba ise neredeyse aynı gücü taşıyan ama daha aşağı kademede sayılan ve biraz da şansının yaver gidişiyle kurtulan Timona Portela idi. Ancak bu babaların önlerindeki gelecek de pek belirgindi. 1970'te çıkarılmış RICO yasasının daha etkin biçimde uygulanışı ve özel FBI timlerinin ortaya koyduğu aşırı çabalarla Amerikan mafya örgütü üyeleri arasında omertaya inanç zayıflamış ve baba Raymond April kendisi için incelikle sahneden çekilme zamanının geldiğini anlamıştı. Baba April bir mafya ailesini 30 yıl süreyle yönetmiş ve şimdi efsane olmuştu. Sicilya'da yetişmiş biri olarak hiçbir zaman Amerika'da doğmuş mafya liderlerinin sahte düşüncelerine kafasında yer vermemiş ve onların küstahça çalımlı davranışlarını hiç benimsememişti. Aslında Raymond 19. yüzyılda Sicilya'daki kasaba ile köylerini kendi kişisel karizması ve onur duygusu ile yöneten, kuşkulandığı düşmanlarını ölümcül bir yargılamayla cezalandıran atalarının törenlerine bağlıydı. Eski mafya kahramanlarının stratejik dehasına sahip olduğunu kanıtlamış bir liderdi. Bugünlerde 62 yaşına basmış olan Raymond April'in yaşamı bir düzene oturmuştu artık. Tüm düşmanlarını ortadan tek tek kaldırmış, bir baba ve arkadaş olarak görevlerini başarmıştı. Yaşlılık çağının keyiflerini pırıl pırıl işlek bir zekayla sürdürüyor, dünyanın uyumsuzluklarından kendini geriye çekiyor ve kendisine daha çok yakışan ve toplumun direği olan bir bankerin rolüne soyunuyordu. Raymond April'in toplumun onurlu kesimindeki işlerde çalışan iyi yetişmiş 3 çocuğu vardı. 40 yaşındaki büyük oğlu evli ve çocukluydu. ABD Kara Ordusu'nda albay ve West Point Askeri Akademisi'nde öğretmen subaydı. Çocukluğundaki aşırı utangaçlığı yüzünden bu mesleğe girmesi istenmişti. Baba, oğlunun karakter yapısındaki bu kusuru nedeniyle onu askeri öğrenci yetiştirme etkinliğine getirterek güvence altına aldırmıştı. İkinci oğlu Mark Antonio, 38 yaş gibi erken bir çağda, genlerindeki gizemli bir değişmenin sonucu olarak ulusal bir TV ağının bir numaralı yöneticiliğine getirilmişti. Çok kaprisli bir çocuk olduğu ve sürekli hayal aleminde yaşadığı için baba, bu oğlunun herhangi ciddi bir girişimde başarısız kalacağını düşünmüştü. Oysa şimdi oğlunun adını sık sık gazetelerde derin düşünen bir entel tanımlamasıyla birlikte gören baba, buna hem memnun oluyor hem de duruma pek inanamıyordu. Ne de olsa oğlanın babası kendisiydi. Onu kendisinden iyi kim tanıyabilirdi ki? Babanın küçük bir çocukken sevecenlikle Nikki diye adlandırdığı kızı Nicole, daha 6 yaşındayken sert tavırlarla tam adıyla çağrılmasını istemişti. Babanın en sevdiği çocuğu bu kızıydı. Şu anda 32 yaşındaydı ve bir şirketin avukatıydı. Sıkı feministti ve savunma haklarını kullanamayacak kadar yoksul suçluların gönüllü avukatlığını yapıyordu. Suçluları elektrikli sandalyeden, kocalarını öldüren kadınları cezaevinden ve ömür boyu hapis cezası alan tecavüzcüleri uzun cezalardan kurtarmakta pek başarılıydı. İdam cezasına kesin kes karşıydı. Kişilerin eski saygınlığına kavuşturulabileceğine inanıyor ve ABD'nin ekonomik yapısını acımasızca eleştiriyordu. Amerika gibi zengin bir ülkenin hataları ne olursa olsun yoksullara karşı kayıtsız kalmamasını istiyordu. Şirket yasalarının uygulanışında çok başarılı ve sıkı bir pazarlıkçı olmasına karşın baba hiçbir konuda kızıyla fikir birliğine varamıyordu. Astor'a gelince ailenin bir üyesi ve babanın en yakını bildiği bir yeğeniydi o. Yoğun etkinlikleri ve çekiciliğiyle diğer oğullarının küçük erkek kardeşi gibiydi. 2 yaşından beri onların çok içten ve sevgili kardeşi olmuş, 10 yıl önce Sicilya'ya sürgün gönderilmiş, ancak baba emekliye ayrılınca Astor'u geriye getirmişti. Baba emekliliğini dikkatle planlamıştı. Olası düşmanlarını memnun etmek üzere imparatorluğunu dağıtmış, sadık arkadaşlarına parasal katkıda bulunmuştu. Ancak gönül borcunun en kısa süren erdem gösterisi olduğunu ve hediyelerin her zaman yenilenmesi gerektiğini biliyordu. Baba özellikle Timona Portella ile uzlaşma içinde bulunmaya özen göstermişti. Portella, eksantrik bir adam olduğu ve gereksiz durumlarda bile tutkulu bir cani tavrı sergilediği için tehlikeliydi. 1990 yılındaki FBI'ın yıldırım saldırısından onun nasıl kurtulabildiği herkes için pek gizemli bir konuydu. Portella, Amerika'da doğmuş bir baba olarak incelik ve zekadan yoksun, dikkatsiz ve sabırsız, her an patlamaya hazır bir ruhsal yapıya sahipti. İri yarı gövdesi, kocaman bir karnı vardı. Sicilya'nın Palermo kentinin sonradan görmüş bazı kişileri gibi çok renkli ve ipekli giysilere pek meraklıydı. 50'li yaşlarındaydı. Kadınlarla sık sık düşüp kalkmasına karşın hiç evlenmemişti. Yalnızca kendisinden yaşça küçük ve biraz da geri zekalı olan ama ağabeyinin acımasızlıklarını huy edinen erkek kardeşi Bruno'ya sevecenlik gösterirdi. Baba April hiçbir zaman Portella'ya güvenmemiş ve onunla pek seyrek olarak iş yapmıştı. Bu adam zayıflıklarının yanı sıra tehlikeli biriydi. Kesin kes etkisiz bırakılmalıydı. Ve şimdi baba Timona Portella'yı bir görüşme yapmaları için evine davet etmişti. Portella kardeşi Bruno ile birlikte geldi. April her zamanki sakin tavırlı incelikleriyle onları karşıladı. Hal hatır sormalarından sonra hemen konuya girdi. Azizim Timona, bankalar dışında tüm işlerimden emekliye ayrılıyorum. Bundan sonra sen kamuoyunun daha çok gözü önünde olacaksın. Bu nedenle pek dikkatli davranmalısın. Eğer herhangi bir konuda tavsiyeme gerek duyarsan beni arayabilirsin. Çünkü emekliliğimle birlikte tüm kaynaklarımdan yoksun kalmayacağım. Ağabeyinin tıpatıp benzeri olan Bruno, baba April'in taşıdığı ün karşısında biraz şaşkınlaşmıştı. Ağabeyine karşı gösterilen saygının kendisine verdiği keyifle gülümsüyordu. Oysa Timona Portella, babanın ne demek istediğini daha iyi anlayabiliyor ve bir noktada uyarılmakta olduğunu biliyordu. Portella saygılı bir tavırla babaya başını eğdi. "Sen her zaman en doğru değerlendirmeleri yaptın. Şu anda da sözlerine saygı duyuyorum. Bir dostun say beni," dedi. "Bu çok iyi, çok iyi," diyen baba, April ekledi. "Şu anda sana bir hediye olarak vereceğim uyarıma kulak vermeni istiyorum. Hani şu FBI şefi Çilke var ya, o pek kötü bir adam. Ne olursa olsun o adama güvenme. Çünkü kazandığı başarılarla başı dönmüş durumda. Bundan sonra onun ilk hedefi sen olacaksın artık." "Ama sen ve ben ondan kaçıp kurtulabilirdik," dedi Timona. "Bütün dostlarımızı yere sermesine karşın ben ondan korkmuyorum. Gene de bu uyarından ötürü sana teşekkür ederim." Birlikte son bir kutlama içkisi daha içen Portella kardeşler babanın evinden ayrıldılar. Arabaya bindiklerinde Bruno, "Ne büyük bir adammış be," dedi. "Evet," diye yanıtladı ağabeyi. Raymond April büyük bir adamdı. Babaya gelince bu kısa görüşmeden pek memnun kalmıştı. Timona Portella'nın gözlerindeki ürküyü görmüş ve kendisi için artık bir tehlike oluşturmayacağına inanmıştı. Baba April, FBI'ın New York kentindeki büro şefi olan Kurt Çilke ile de özel bir görüşme yapmak istedi. Kendi kendine buna şaşsa bile Çilke, onun her zaman hayranlık duyduğu bir adamdı. Ülkenin doğu yakasındaki mafya liderini cezaevine göndermiş ve neredeyse onların tüm gücünü kırmıştı. Raymond April, Çilke'nin elinden paçayı sıyırmıştı. Çünkü Çilke'ye el altından bilgi veren ve onu başarıya ulaştıran muhbirin kim olduğunu biliyordu. Ancak baba Çilke'ye zamanla daha da çok hayranlık duymaya başlamıştı. Çünkü bu adam oyunu dürüstlükle oynuyor, hiçbir zaman hileli düzenler kurmuyor, gücünü kullanarak kimseyi rahatsız etmiyor ve babanın çocuklarını kamuoyuna kesinlikle hedef göstermiyordu. Bu nedenlerle baba April, Şef Çilke'nin uyarılmasının da doğru olacağını düşünmüştü. Görüşme baba April'in ricası üzerine onun evinde yapılacaktı. Çilke, FBI'ın kurallarına uymayıp eve yalnız gelecekti. FBI'ın genel başkanı bu durumu onaylamış ama Çilke'nin yanında bir ses kayıt aygıtı taşımasında ısrarlı olmuştu. Her zaman kullanılan türden bir aygıt değildi bu. Bedenin içine ve göğüs kafesinin altına takılıyor ve bedenin dış duvarından görünmüyordu. Bir dinleme aygıtıydı ama pek bilinmiyordu. Çünkü yapımı sıkı bir denetim altında tutuluyordu. Çilke, aygıtı taşımasının asıl amacının kendisinin babaya söylediklerinin kayıt edilmesi olduğunu sezinleyebiliyordu. Ekim ayının çok güzel bir öğleden sonrasında babanın Montauk'ta kırsal kesimdeki malikanesinin verandasında iki adam buluştular. Çilke bu eve bir ses kayıt aygıtı taşıyarak hiç girmemişti. Ve bir yargıç bu evin sürekli olarak gözaltında tutulmasını engellemişti. Babanın evine girerken korumalar üzerine aramayınca durum Çilke'yi pek şaşırttı. Belli ki baba Raymond April burada kendisine yasaya aykırı bir öneride bulunmayacaktı. Her zamanki gibi Kurt Çilke biraz öfkelense bile bu babanın kendisi üzerinde yaptığı etkiye şaşıyordu. April'in yüzlerce cinayetin gerçekleşmesi için emir verdiğini, toplumun sayısız yasasını çiğnediğini biliyor ama ondan nefret edemiyordu. Gene de bu adamın çok kötü biri olduğunun farkındaydı. Uygarlığın dokusunu yıkıma uğratmasından ötürü ondan tiksiniyordu. Baba April, beyaz gömlek ve koyu renkli takım elbise giyinmiş ve gene koyu renkli kravat takmıştı. Ciddi ve anlayışlı bir adamın tavırları içindeydi. Yüzündeki derin çizgiler, seven bir adamın erdem ve inceliklerini taşır gibiydiler. Çilke şuna şaşıyordu. Bu denli acımasız bir adamda nasıl olur da böyle insanca bir yüz olabilirdi? Baba bir anlayışlılık gösterisiyle konuğunu mahcup etmemek için tokalaşmak üzere elini uzatmadı. Selamlar gibi başını öne eğerek ayrıca yaptığı bir jestle oturacak yer gösterdi. Kendimi ve ailemi sizin korumanız altına koymaya karar verdim. Bu aynı zamanda toplumun koruması da demek olacaktır dedi. Çilke şaşırmıştı. Lanetler olsun, bu yaşlı adam ne demek istiyordu? Çünkü son 20 yıldır sen benim düşmanım oldun. Beni izleyip durdun. Ancak oynadığın dürüst oyun nedeniyle ben her zaman sana gönül borcu duydum diyen baba ekledi. Hiçbir zaman var olmayan ipuçlarını yaratmaya ve karşıtım olacak yalancı tanıkları bulmaya çalışmadın. Arkadaşlarımdan çoğunu cezaevine tıktın ve bunu bana da yapmak üzere dürüstlük içinde kalarak her türlü çabayı harcadın. Kurt Çilke gülümsedi. Şimdi de bunun için çalışıyorum. Baba takdir eder gibi başını öne eğdi. Kuşkusuz, saygın olan birkaç banka dışında tüm şüpheli işlerden kendimi çekip sıyırdım. Sizin toplumunuzun koruması altına kendimi yerleştirdim. Karşılık olarak ben de topluma karşı hizmetlerimi yapacağım. Eğer sen beni izlemezsen bu daha kolay olacak. Çünkü buna gerek kalmıyor artık. Çilke omuzlarını silkip yanıtladı. Buna büro karar verir. Ben senin ardından öyle çok koştum ki şimdi neden durayım? Belki bu kez şanslı olabilirim. Babanın yüzü ciddileşirken daha da yorgun göründü. Seninle bir şeyi değiş tokuş etmek istiyorum. Son birkaç yıl içinde kazandığım büyük başarılar bu konudaki kararımı etkiledi. Ancak sorun şu, ben senin muhbirinin kim olduğunu biliyorum ve onun adını şu ana değin hiç kimseye söylemedim. Çilke umursamaz bir ifadeyle konuşmadan önce birkaç saniye duraksadı. Benim öyle bir muhbirim yok ve bir kez daha söyleyeyim, kararları ben değil büromuz verir. Bu yüzden şu anda sen benim zamanımı boş harcatıyorsun. Hayır, hayır dedi baba. Bir avantaj elde etmeyi istemiyor, uzlaşma arıyorum. Yaşım nedeniyle öğrenmiş olduklarımı sana söylememe izin ver. Kullanması kolay geliyor diye elindeki gücü uygulama. Sağduyun ortada bir trajedinin varlığını algılıyorsa bile, zaferin verdiği güvenle düşünmeden davranma. Şimdi sana düşmanca ama bir arkadaş gibi saygı gösterdiğimi ve önerdiklerimi reddederken neyi kazanıp neyi yitirdiğini düşünmen gerektiğini söylememe izin ver. Çilke, ve sen gerçekten emekliye ayrılıyorsan bu arkadaşlığın ne yararı olur ki diye sorarken gülümsüyordu. Benim iyi niyetimi kazanacaksın diye yanıtladı baba. Bu en küçük bir insandan gelse bile en değerli şeydir. Daha sonra Çilke ses kayıt aygıtını yardımcısı Bill Buxton'a dinletirken yardımcısı sonunda şunu sordu. Bütün bunlar lanet olsun ne anlama geliyor ki? Şunu bilmek zorundasın dedi Çilke. Adam bana tümüyle savunmasız kalmadığını ve beni gözetim altında tuttuğunu söylüyor. Ne biçim bir pislik bu diye söylendi Buxton. Bu adamlar federal bir ajanla bağlantı kuramazlar. Doğru dedi Çilke. Bu yüzden emekli olsun olmasın ben onu izlemeyi sürdüreceğim. Şimdi de tetikteyim. Çünkü şu anda durumdan kesinlikle emin olamayız. Amerika'nın en tanınmış ailelerinin tarihçesi incelendiğinde toplumun yasa ve ahlak kavramlarını yıkarak servetlerini acımasız yöntemlerle oluşturan hırsız baronlar içinde Baba April'in en fazla iyiliksever kişi olduğu ortaya çıkar. Tüm baronlar gibi April'in de dünyanın en büyük kentlerinde 10 özel bankası vardı. Bu sayede yoksullar için hastane kurulması amacıyla cömertçe katkılarda bulunmuştu. Sanat yaşamına da katkıları vardı. Columbia Üniversitesi'nde Rönesans araştırmaları için bir kürsü kurdurtmuştu. Aydın çevrelerde adı kötüye çıktığı için Baba April'in Yale ve Harvard Üniversitelerinde Christopher Columbus adına öğrenci yurtları kurmasına üniversite yönetimleri karşı çıkmıştı. Yale Üniversitesi parayı alıp öğrenci yurdunun adını Sacco ve Vanzetti koymak istemiş ancak Baba da bu öneriyle ilgilenmemişti. Çünkü o, Sacco ve Vanzetti gibi bir amaç uğruna ölen ya da işkenceye katlanan kişilerden hiç hoşlanmazdı. Daha aşağı kademedeki insanlar bile bu durumda kendisine hakarete uğramış sayar ve olaydan yakınırdı. Oysa Raymond April öyle yapmamış, parayı 20 yıl önce ölüp de şimdi cennette olan karısı için günlük cemaatlerde ilahiler okunmasını sağlamak üzere Katolik kilisesine vermişti. New York polisi yardımlaşma sandığına 1 milyon dolar bağışlamış ve yasa dışı göçmenlerin korunması için kurulan derneğe de 1 milyon dolar para vermişti. Emekliye ayrılışından sonraki 3 yıl süreyle April, dünyaya kutsamalarını yağdırmıştı. Baba April'in kasası bir istek dışında her türlü yardım kampanyasına açıktı. Kızı Nicole'ün idam cezasına karşı açtığı en ağır cezalandırma yöntemini durdurma kampanyasına katılmaya Baba Raymond April kararlı tavırlarla karşı çıkmıştı.